Ayrım 10.
Ama henüz bilmiyordu. Karın altında donmuş bir heykel gibi dururken 18'indeydi. Adam kaleye tırmanan yokuşun başında kollarını iki yanına sarkıtmış öylece duruyor. Yüzü yorgun, şakakları beyazlaşmış, yaşlanmış. Kara gözlerinden ve kemikli iri ellerinden tanıyor onu. İçinde ilk seviştikleri günün heyecanı, yürek çarpıntısı, telaşı. Ağzında tuz ve yosun tadı adama doğru koşuyor. Adam kayboluyor. Hangi kale, hangi yokuş, hangi kent, hangi ülke burası? Nerede arayacak, nerede bulacak onu? Yüreğinde İstanbul'a usul usul kar yağan soğuk, beyaz bir kış gününün çaresizliği uyanıyor. Yanında uyuyan kocasına bakıyor, vakit gece yarısı. Karanlık bir kuzey gecesinde, içinde ihanetin pişmanlığı. Üstelik var olmayan bir adamla, bir ilk aşk hayaliyle boy ölçüşemez ki. Birden rüyasındaki yokuşun plakadan akropole çıkan yokuş olduğunu anlıyor. Yokuşun başında duran adam aynı adam değil ama yokuş aynı yokuş. Turistik eşya, deri işleri, seramikler, küçük mermer heykeller satılan dükkanlar ve çanak çömlek atölyelerinden sonra geniş yayvan basamaklı bir yokuş başlar. Sağ tarafta mor salkım ve asma kaplı çardağın altında salaş bir kahve vardır. İster çay, kahve, ister uzo ya da şarap içersiniz. Sahibi az Türkçe bilir. Büyük babasının Yunanistan'a İzmir'den göç ettiğini anlatır. Biz var ya, biz kardeşiz der garip bir Türkçeyle. Hep büyüklerdir, politikerlerdir kavga isteyen. Neden o yokuşta duruyordun? Ben seni orada kaybetmedim ki. Orada, asma ve mor salkımlı kahvede, sen değil bir başkası vardı. Sürgün yıllarıydı. Atina'ya bir barış toplantısına gelmiştik. Henüz büyük altüstlük yaşanmamış, duvar peşinden hayatlarımızı, kimliklerimizi, inançlarımızı, ütopyamızı da sürükleyerek yıkılmamıştı. Henüz yerel ve geçici bir yenilgiyi, güçlerimizi yeniden toparlayıp mevzilendirerek aşabileceğimize inanıyorduk. Uluslararası dayanışma sağlayabileceğimizi umduğumuz her toplantıya, her ülkeye koşuyor, çırpınıyorduk. Gece otobüslerinin yerini Avrupa'yı baştan başa dolaşan trenler almıştı. Ceplerimizde biraz tedirginlik, biraz utançla taşıdığımız mavi mülteci pasaportlarımız, yüreğimizde adanmış toprağa duyulan özlemle devrimci romantizmin son yıllarını yaşıyorduk. Adam orada karşısına çıktı, Atina'da. Onunla ne zamandır karşılaşmamıştı. Zaten az tanışırlardı. Birkaç yıl içeride kaldığını, tahliyeden sonra yurt dışına çıktığını anlattı. Delikanlı oğlu ülkede kalmıştı. Onu özlüyorum. Gözlerimi kapayıp hatırlamaya çalıştığımda yüzü aklıma gelmiyor, korkuyorum dedi kırık bir sesle. Çocuğu neden yanına getirmediğini sordu. Gelmez, o farklı bir çizgide, bizleri kaçak sayıyor, küçümsüyor. Belki de haklı olan o. Belki gerçekten de silahtan başka çıkar yol yok. Teröre karşı terör. Soruya karşılık vermekten çok kendi kendisiyle konuşur gibiydi. Daha önce dikkat etmediği, ilgilenmediği bu hüzünlü adama kendini yakın hissetti. Sesindeki kederi de aşan belli belirsiz umutsuzluk ve gözlerindeki hüzün yüzünden belki de. Toplantının öğleden sonraki bölümü erken bitince birlikte çıktılar. Plakanın biraz Mahmut Paşa yokuşunu, biraz kum kapıyı andıran sokaklarında yürüyorlar. Güneşin batışını Akropol'den seyretmeye ne dersin? Yol üstünde bildiğim bir yer var. Bizim oraları andıran bir yer. Bir kadehte şarap içerdik. Başıyla onaylıyor. Mayıs sıcağı bir gün, nefesi tıkanıyor. Sigarayı azaltmalıyım. Adam kocasını soruyor. İyi, çalışmaya da başladı. Çalışma izni alması biraz zor oldu ama sonunda işler yoluna girdi. Kendi ihtisas alanında olmasa bile pratisyen hekim olarak bir hastanede iş buldu. Eflatun mor salkımlı çardağı görünce yüreği hopluyor. Ben bu çardağı bir başka yerde de görmüştüm. Terk edilmiş eski bir Rum eviydi. Burnunda ot, yosun, deniz ve şarap kokusu. Çardağın altına çiçekli muşamba örtülü küçük bir masaya oturuyorlar. Aşağıda mermer sütunlar, stoa, agora. Beyaz şarap söylüyorlar. Şarap reçina kokulu, bal rengi, buz gibi. Kalamar ve kızarmış peynir isterler mi? Evet istiyorlar. Güneş birazdan batacak. Ufukta şeker pembesi bir renk. Buralarda ölüp gideceğiz diyor adam kederli bir sesle. Oysa biraz önce mutlu görünüyordu. Bir gün döneriz diye teselli ediyor. Şilililer dönmeye başladılar bile. Dönmekten korkuyorum diye itiraf ediyor adam. Dönüşte kimi nerede bulacağımı bilmiyorum. Örneğin oğlumu. Sanki intihar ediyormuş gibi bir duygu var içimde. Bir gün vurulduğu ya da işkencede öldüğü haberi gelecek. Peki niçin? Hafiften başı dönüyor, bir sigara daha yakıyor. Adamın sorusunu soruyla karşılıyor. Peki biz niçin buradayız? Susuyorlar. Bugün ayın 14'ü diyor adam. Güneş battıktan biraz sonra ay çıkacak. Gel ayın doğuşunu Akropol'den seyredelim. Biyografimiz de bulunsun. Yine yokuş tırmanıyorlar. Kayalar ve mermerler hala sıcak. Bir kayanın üzerine oturuyorlar. Saçlarının rengi yıllar önceki kadar güzel. Olgunlaşmış başaklar gibi. Kocası buğday tarlaları derdi. Niye herkes birbirini tekrar ediyor? Neden yalnızca duygular değil, imgeler bile basma kalıplaşıyor, yıpranıyor? O yıllarda hepimiz biraz hayrandık sana. Güzel, cesur, devrimci bacımız. Bir sevgilim vardı, hani şu yakışıklı parlak çocuk. Çehresine kurban, kendine rağmen Don Juan. Onu gece otobüslerinde, dolunayın aydınlattığı gece yollarında kaybettim diyecek ama susuyor. Saçların buğday tarlaları gibi olmasaydı, kısacık, simsiyah olsaydı örneğin, hayatım daha farklı mı olurdu acaba? Sonraki yıllarda o eski sevgilinle birkaç kez karşılaştım. Partide, eylemde falan sanma. Ticaret, komisyonculuk ya da benzeri bir iş yapıyordu. İçkiden olmalı, balon gibi şişmişti. Bir de sizler hala bıraktığım yerde mi otluyorsunuz, tavrı yok mu? İşte adamı bu öldürür. Ne olduğunu, ne yaptığını hiç bilmiyorum. Bilmek istediğimi de sanmıyorum. Onunla ilişkim çok uzun sürmemişti zaten. Yalnızca birkaç yıl. Sonra bir daha görüşmedik. Yollarımız kesişmedi. Bu kadar basit işte. Bir adam ya da bir kadın girer hayatınıza. Bedeniniz, duruşunuz, bakışınız, hayatınız onunla bir renk, bir anlam, bir özellik kazanır. Sonra bir gün renkler solar. Birbirinizi tüketirsiniz. Yollarınız ayrılır. Bu kadar basit işte. 18'inizde, yumuşacık yağan karın altında, bütün gemilerin demir aldığı bomboş bir limana koşarsınız. Gitmiştir. Çıldıracağınızı sanırsınız. Bembeyaz bir İstanbul'un soğuk beyaz gecesine karışırsınız. Gidenin ardından yollara düşersiniz. Özbenliğinizi inkar edip, sıfırlayıp, artık kim olduğunu bile unuttuğunuz bir insanın değil, bir sevda nesnesinin, bir tutkunun peşinden kendinizi arayarak koşarsınız. Sonra yorulursunuz. Zamana yenilirsiniz. Unutmaya başladığınızı hisseder, kahrolursunuz. Bir bakış, bir söz, bir temas, yeni bir aşk, yeni ürpertiler, yeni heyecanlar, kokular, yeni kuşkular, sevinçler, acılar, yeni ayrılıklar. Ne kalır geriye bitmiş sevdalardan? Nefes, ter, uyku kokan gece otobüsleri, kilometrelerce uzanan yollar, mandalina bahçeleri, denizler, zeytinlikler, karlı çam ormanları, uykusuz geceler, yüreğin tam altında ince bir sızı, yumuşacık bir keder. Ne kaldı geriye bir tükenen aşklarımızdan? Kesişmeyen yollar, rüyalarımızda birden beliriveren çehreler, bir de Küçük Prens'in tilkisinin buğday tarlalarından başka. Dolunay mermer sütunların arkasından yükseliyor. Batıda, güneşin son kızıllığı da yok olup giderken adam, beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından diye mırıldanıyor. Fıstık çamlarının koyu yeşil fonunda ay bembeyaz görünürdü. Arnavutköy bebek sırtları korularla kaplıydı. Vadileri izleyen patikalardan küçük derelerin kenarından boğaza inilirdi. Serin bir sonbahar günü kamçı gibi yağan yağmurun altında o yakışıklı parlak çocuk hani o gece yollarında yitirdiğim dudaklarımdan öpmüştü. Yağmurun saçlarımdan süzüldüğünü, boynumdan içeri sızdığını hatırlıyorum. Öpüşü tuz ve yosun değil, karanfil ve sigara kokuyordu. O gece gökte ay yoktu ama fıstık çamının altında yine aynı dizeleri mırıldanmıştık. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından, kalbinin vuruşundan anlıyorum. Görkemli tapınaklara karşı antik mermer sütunların altında oturmuş, ikisi de kendi dolunaylarını hatırlıyorlar. Ölü aylar mezarlığı bu hayat diye mırıldanıyor adam. Bu dizeyi daha önce hiç duymamış, anımsamıyor. Kimin? Benim. Son zamanlarda izleyemedim. Hala yazıyor musun? Ara sıra ama artık şair sayılmam. Ondan biraz da kıskançlık içeren bir küçümsemeyle şair diye söz edilirdi. Tavus kuşu olmak gibi bir şeydi şair olmak. Tuhaf, yabancı, Yine de güzelliği ve üstünlüğü inkar edilmez bir şey. Ölü aylar mezarlığı bu hayat. Mağlup orduların yorgun askerlerine adanmıştır. İsyan sona erdi, umut kalesi düştü. Dönülen evler, köyler çoktan yanmıştır. Eski şiirlerin böyle umutsuz değildi. Onlar umuda, savaşa çağırırdı. Henüz yenilmedik, isyan sona ermedi. Adamın elini tutuyor. Umutsuzluğunu, kederini, içinin boşalmışlığını parmaklarının ucunda hissediyor. Yürüyüşlerde, mitinglerde, toplantılarda okunan o eski devrim ve isyan şiirlerini hatırlıyor. Ay ağır ağır yükseliyor. Mermer sütunlar ay ışığında görkemli bir mezarlığı andırıyor. Mağlup orduların yorgun askerleri bizler miyiz? Aşağıdan plakanın neşeli tavernalarından yükselen oynak müzik Akropol'ün eteklerinde yankılanıyor. Benimle yat diyor adam. Sesinde ne rica, ne tutku, ne yalvarma, yalnızca umutsuzluk var. Bir gün ben de birine, belki de aynı ses tonuyla benimle yat demiştim. Cinselliğin zerresini bile taşımayan, aşk, tutku, sevgi içermeyen bir istekti bu. O andaki boğuntumu, yalnızlığımı, yokluğun eşiğinde dolaşma duygusunu yenebilmenin tek yoluydu. Bunu bir kadından da isteyebilirdim. Bir erkekten istemiş olmamın tek nedeni, alışılmış olana, düzene tutsaklığımdı. Anlamış ve benimle yatmıştı. Kaybolmuş bir çocuğu avutur gibi, korku tünelinde hayaletlerden korkmasın diye başını göğsüne saklar gibi, hasta bir kedinin başını okşar gibiydi. Bu kadar yalnız ve umutsuz mu gerçekten? İçinde ağabeyi ile yatmaya hazırlanan bir kız kardeş duygusu. Adamın elini okşuyor. Önce plakaya inip bir şeyler içelim. Sonra benim otelime gideriz. Gece oturumuna katılmasak da olur. Yarınki toplantıda söz alırız. Bu uluslararası dayanışma toplantılarından fazla bir beklentim de yok zaten. Bugüne kadar Avrupa'nın her yanında yüzlercesine katıldım. Hepsi demeyeyim ama çoğu adet yerini bulsun diye yapılan bürokratik, göstermelik toplantılardı. İtiraf etmemi istersen artık uluslararası dayanışmaya falan inanmıyorum. Dünya egemenliğini elde etme ve paylaşma yarışında birer piyondan başka bir şey değiliz. Bak sen de iman kaybı başlamış diyor adam gülerek. Dolunay antik kentin mermerlerini aydınlatıyor. Binlerce yıl önce de böyle aydınlatırdı. Durmaksızın dudaklarının ucuna takılmış aynı dizeyi tekrarlıyor. Ölü aylar mezarlığı olan bu hayat. Yokuşu birbirlerine değmemeye, dokunmamaya özen göstererek iniyorlar. Sevişmek için acele etmiyorlar, arzulu değiller, kederli ve yalnızlar. Asma çardaklı avlusu hoşlarına giden küçük bir tavernaya giriyorlar. 5 yıl kadar sonra, dönüşün ilk günlerinde, İstanbul'da karşılaştığımızda da istekli değildik. Birbirimizi özlememiştik, belki düşünmemiştik bile. Bir yaz akşamı, güneşin son kızıldığı gecenin lacivertine teslim olurken, şehrin masalımsı güzelliğine açılan geniş bir pencerenin önünde yan yana durmuştuk. Eski dostların bulunduğu kalabalık bir toplantıydı. Sürgünden dönenler şerefine bir hoş geldiniz partisi. O Atina gecesinden sonra birbirimizi görmemiştik. Buralarda ölüp gideceğiz demiştin ama bak döndük dedim. Yüzün çok sarı, çok yaşlıydı. Benden çok daha gençtin oysa. O gece gözlerinde, Atina gecesinde bile olmayan huzursuz edici, tuhaf bir bakış vardı. Bir şeyler söylemiş olmak için yarı alaycı, yarı bıkkın bir sesle kader dedin, kader. İnsan özgürlüğünün bittiği, her türlü seçimin mutlak bir gerekliliğe dönüştüğü ve umutsuz kabullenme. Kader, geride bıraktığımız denizlerin, ülkelerin, kentlerin, aşkların, inançların adıydı. Karşımızda uzanan bu muhteşem şehir, bu vaat edilmiş toprak geleceğimiz bizim. Gelecek kader değildir. Öyle dalıp dalıp gitme, bir kadeh daha içelim. Birer içki alıp geldin, dümdüz bir sesle. Oğlumu vurdular dedin. Kaçarken vuruldu dediler. Ölüsünü teslim aldım. Kurşun yarası ensesindeydi. Kubbelerin, sarayların, minarelerin, kulelerin, kale burçlarının ardında güneş batıyor. Şehir orada, tam karşımızda. Dönüşün adı, amacı, öksesi olan adanmış toprak, usul usul, için için kanıyor. İçinde, istemeden işlenmiş bir cinayetin pişmanlığı. Çocuklarımızı ölüme biz mi yolladık? Onları biz mi taktık kendi hayallerimizin peşine? Ölü, ayaklarının dibinde yerde yatıyor. Yüzü, Eylül'ün yüzü, ürperiyor. Benimle kal diyor adam. Aynı ses, aynı umutsuz tını. Aynı anı daha önce yaşamışlık duygusu. Ne kadar yaşlandım. Şu meşhur buğday rengi saçlarımı artık sıkı bir topuz yapmalıyım. Ya da en iyisi kestirmek. Böyle gülünç oluyor. Ne kadar ince olsam da memelerim, karnım, kollarım sarktı. Yüzümün çizgileri de. Benimle kal mı dedin? Benimle yat demek istemiştin herhalde. Gerekiyor mu bu? Bir yararı varsa neden olmasın? İhanet bile sayılmaz artık. Atina gecesi de ihanet değildi. Varsa hepsini tüketmeyi özleyen bir arzu. Gökte, ay aydınlık gecenin içinde, 10 yıllar öncesinin, çocukluğunun dolunayı. Deniz, yosun, tuz kokulu acemi bir öpüşme. Niçin diye sorduğunda, beni korkutuyorsun demişti. Sorumluluk yüklüyorsun demek istemişti aslında. Artık erkekler, beni sorumluluk yüklemediğim için istiyorlar. Unutmak, dinlenmek ya da hatırlamak için. Karşıda ışıklandırılmış minareleri, kubbeleri, anıtlarıyla binlerce yıllık şehir. Limanda ışıl ışıl gemiler. Basamak basamak yükselen Galata. Karanlık arka sokaklar, merdivenli geçitler, kuyulu evler, gizemli hanlar, kuşkulu semtler. Her bakışta, her anımsamada yeniden büyüleyen, içine işleyen, tam dönmüşken yeniden bulmuşken yitirilen şehir. Limana Marmara'dan, yani güneyden gemiyle girilirken, kum kapı önlerinde bir noktada Sultanahmet'le Ayasofya üst üste düşer ve saray burnunun tümü önce 9 sonra 7 kandilli bir şamdana dönüşür. Sırf bu yüzden gemiyle dönmek istedim. Bu da benim kaprisimdi. İstersen şımarıklığım da diyebilirsin. Dönüşün simgesi benim için o 7 kandilli şamdandı. Bir süre sonra buralardan gidiyorum diyor adam. Haklısın. Dönüş sürgünün amacıydı. Amaca ulaşılan noktada mutluluk değil boşluk başlıyor. Herkes kendi dönüşünü yaşayacak kuşkusuz. Ama benimki böyle işte. Gitmeyi düşündüğün belli bir yer var mı? Evet, düşündüğüm bir yer var. Akdeniz'de mavi yeşil bir koy. Suya eğildiğinde kendi aksini ve renk renk balıkları görürsün. Senin dev şamdanın gibi benim de gökkuşağı rengi muhteşem bir havuzum var. Yarın sana geleceğim. Çevreleri kalabalıklaşıyor, eski dostlarla, arkadaşlarla, sürgünlerin dönüşü şerefine kadeh kaldırıyorlar. Aşktan ve devrimden konuşuyorduk. Kanepeyle minder arası o sevgili hantal eşyayı odaya girer girmez gördü ve hatırladı. Eskiden koyu renk, lacivert gri baklava desenliydi. Şimdi üzerinde pembe güller, mavi mineler ve küflü yeşil yapraklarla İkinci gençliğini yaşayan düküş ama sevimli bir kadını andırıyordu. Bu bizim eski emektar minder değil mi diye sordu arkadaşına. Ta kendisi. Pek eskimişti. Geçen de yüzünü değiştirttim. Ben bunun üstünde az yatmadım. Hatırladın mı? Ev basılacak diye korkudan bazı geceler sende kalırdım. Nasıl hatırlamaz? Aradan en az 20 yıl geçmiş olmalı. Gencecik iki kadın, koca şehrin ortasında, aşklarını, yalnızlıklarını, umut ve korkularını paylaşırlardı. İşten çıktıktan sonra akşama doğru elinde kocaman bir külah kuru yemiş, çantasında bir şişe kanyakla gelirdi. Ebe Hanım çantası dedikleri, içi kitap, kağıt, bildiri, makyaj malzemesi, diş fırçası, akla gelebilecek her türlü ıvır zıvır dolu o kocaman çanta. Daha o sabah görüşmüş bile olsalar, arkadaşını yanağından sevgiyle öper, hastayım dedim, bu gece örgüt toplantısını astım. Ya da kimseye haber vermeden çıktım geldim, istedikleri kadar arasınlar. Ya da sadece yorgunum, hadi bir yudum kanyak içelim gibi bir şeyler söyler. Ayaklarını altına alıp minderin üstüne kurulurdu. Bir yandan durmaksızın şan fıstığı yerken, bir yandan uzun sarı saçlarını karıştırdığını, onlara iki kalın örgü yapıp, iki olgun başak demeti, küçük bir kız çocuğu gibi omuzlarından aşağı sarkıttığını hatırlıyor. Ya uzak bir yerlerden gelmiş, ya bütün gece yazı yazmış, bildiri dizmiş, ya sabaha kadar sürmüş bir toplantının ardından işe gidip çalışmış, ya da ertesi sabah erkenden yollara çıkacak olurdu. Yorgunluk genç ve güzel yüzüne yakışırdı. Dudağının sol kenarındaki çizgiyi hatırlıyor. Kederli ya da yorgun olduğu zamanlar derinleşen bu çizgiye, yorgunluğumun barometresi derdi. Dudağının kenarındaki çizgi artık tek değil, yüzünde derin çizgiler oluşmuş. Pırıl pırıl gözlerindeki bakış da değişmiş. Buğulu, kederli, tuhaf. Yaralı bir geyiğin kaderine teslim olmuş bakışı. Yüzünü incelerken arkadaşını ne kadar sevdiğini, ne kadar özlediğini fark ediyor. Bunca yıl sonra yine kuru yemiş paketi, kanyak şişesi ve o güzelim sarı saçlarıyla gelmiş işte. eski güzel günlerdeki gibi. Geçmişe tam dönüş olsun diye ille de konyak bulmak istedim. Ama bir sürü yerli konyak çıkmış. Bakkal daha iyileri varken neden bu kötü içkide ısrar ettiğimi bir türlü anlamadı. Ha, bu arada bakkal da zaten süpermarket olmuş. Kanepenin sol köşesine her zamanki yerine oturup ince uzun bacaklarını altına alıyor. Kuru yemiş çanağını, sigara paketini ve tablayı ortaya koyup arkadaşının karşısına oturuyor. Ellerinde konyak kadehleri, yüreklerinde dostluk ve mutluluk. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi sadece kedi eksik. İki kucak arasında gidip gelen, başı gıgısı okşandıkça tatlı tatlı mırıldayan, göğsü ve patileri beyaz, güzel kara kedi. Kedi ne zaman öldü diye soruyor, sesi hüzünlü. Ölmedi, gitti. Onu getirip bana teslim ettiğin geceyi hatırlıyor musun? Hani çok soğuk, karlı bir geceydi, her yer buz içindeydi. Nasıl unuturum? Ertesi gün şehri terk etmem gerekiyordu. Kediyi sana kısa bir süre için bırakmıştım, sonra bir daha alamadım. Çok soğuk günlerde, haklısın. Zaten sonraki günlerde hayvana o kadar alıştım ki, istesen de geri vermezdim. Biz bu minderin üstünde böyle içkimizi yudumlayıp konuşmaya daldığımızda, ne güzel otururduk kucağımızda. 5-6 yıl kadar önce yine çok soğuk bir kış oldu. Tıpkı onu getirdiğin gece gibi her yan kar buz içindeydi. Bir ara kapı çalındı, kapıyı açar açmaz kedi dışarı fırladı. Oysa en güzel havalarda bile dışarı çıkmıyordu, artık yaşlanmıştı. Herhalde 12-13 yaşında vardı, değil mi? Belki daha bile fazla. Çıkış o çıkış, bir daha geri dönmedi. Günlerce, haftalarca aradım, bekledim, boşuna. Ölmeye gitmiştir. Kediler ölülerini saklamaya çalışırlar. Bir sessizlik oluyor. İşte saçlarını örmeye başladı. Bir yandan da leblebi fıstık yiyor. Yüzü yaşlanmış, bakışları yorgun ve kederli olsa da sesi yine aynı. Kedinin havayı ağırlaştıran hayalini aralarından kovuyorlar. Uzanıp kadehini arkadaşının kadehine vuruyor. Hoş geldin canım, her şeye rağmen yine birlikteyiz işte. Konuşulacak, anlatılacak, susulacak, paylaşılacak ne kadar çok şey var. Günlerin, saatlerin yetmeyeceği duygusuna kapılıyorlar. Yine de bir süre ısınma turları atarak sözün çevresinde dolaşıyorlar. Sürgününü izledim, yazdıklarını okudum, muhteşemdi. Ama inan bana, burası da bir başka sürgündü. Hepimiz kendi köşemizde, kendi hücremizde, kendi kabuğumuzda yapayalnızdık, çaresizdik. Kimimiz sürgündü, kimimiz hapisteydi, kimileri de öldü. Sıkı sıkı ördüğü saçlarını ağır ağır çözüyor. Biliyorum diyor, ölüm haberi hemen geldi. Ne olur bunu bugün konuşmayalım. Bugün yalnızca ikimiz olalım, eski günlerdeki gibi. Bunun yalnızca laf olduğunu, konuşulmadıkça, tüketilmedikçe, ölünün hep aralarında kalacağını ikisi de biliyor. Eski günlerdeki gibi olamayız. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bunu sen de yaşayarak göreceksin. Hiçbir zamanda eskisi gibi olmayacak, anlayacaksın. Eskiden bu kanepeye böyle karşılıklı oturduğumuz zaman aşktan ve devrimden konuşurduk, hatırla. 25 yaşındaydık, 30 yaşındaydık. Aşkı ve devrimi dolu dolu ve kalabalık yaşardık. Uğruna her şeyi göze aldığımız bir amacımız, haklı bir kavgamız vardı. Bu yüzden güzel insanlardık biz, üstün insanlardık. Kendimizle barışıktık. Kocamın ölüm haberi geldiğinde eski günlerin bittiğini anladım. Tıpkı kalın bir kitabı bir daha açmamak üzere kapar gibi. Elindeki kadehi bir yudumda tüketiyor. Kanyağın tadı kötü, ispirto kokuyor. Hep böyle sert ve kötü müydü bu meret? Yoksa ben başka tatlara alıştım da ondan mı? Ölü kediyi aralarından kovmak kolaydı ama ölü adamdan bir türlü kurtulamıyorlar. Bu minderin üstünde kuru yemiş yiyip çikolatayla kanyak içerek saatlerce konuşurduk.